Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinizin de birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, tarihimizin önemli bir dönemine geldik. Bu hafta bunu konuşacağız. Fetret devrini konuşacağız. Ama öncesinde değerli dinleyicilerimiz, hep yaptığımız gibi sorularınız, yorumlarınız için, ayrıca kitap armağanımız için telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum ben sizlere. 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Yine Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış önemli bir kitap. Çok güzel bir baskı. Hocam bize tanıtsın bu güzel kitabı.
Bugün dinleyicilerimize kurumumuzun çok güzel nadide özellikle tavsiye ettiğim bir eserini hediye ediyoruz. Osmanlı kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmed'in siyasi ve askeri faaliyetleri Doktor Selahattin Tansel Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediyemiz olacak talihli ve ilk arayan dinleyicimize. Genel olarak da öğrencilerime, okuyuculara tavsiye ettiğim genel bir okuma eseridir. Doktor Selahattin Tansel rahmetli tarihçi hocamız, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin eski duayen hocalarından diyebiliriz. Büyük tarih hocalarındandır. Birçok önemli meşhur tarihçimizin de hocası olmuştur. Bugün bildiğimiz yaşayan tarihçiler camiasının. Hepsinin üzerinde az çok bilinen bir tesiri vardır. Bunu özellikle belirtiyorum. Talihli dinleyicimize çok güzel bir eser kazanmış olacağını şimdiden bildirmek isterim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, hem çok güzel bir baskı hem çok ince işlenmiş bir anlatım. Hocamızın da dediği gibi rahmetli Sayın Selahattin Tansel Hoca'nın bu kitabını armağan edeceğiz. 463-34-19 463-34-21 telefon numaralarımız.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Az önce sizlere duyurduğum gibi değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Fetret Devri'ni konuşacağız. Tarihimizin önemli bir devrini konuşacağız ama dün İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü, 29 Mayıs'tı. Hocam herhalde dünya tarihindeki yapılmış en büyük fetih bu.
Tabii İstanbul dünyanın tabii başkentlerinden birisidir. Coğrafi olarak, jeopolitik açıdan, her bakımdan, ticari açıdan bir ticaret başkentidir. Siyaset ve ekonomi başkentidir. Ve jeopolitik anlamda da baktığımız zaman coğrafyanın da odaklandığı, konumlandığı, matematiksel olarak da merkez olan bir yerdir. Orta çağda özellikle Roma çağları için ifade edecek olursak başlangıç meridyeninin geçtiği yer İstanbul'dur. Ayasofya'nın üzerinden geçmekteydi başlangıç meridyeni Roma takvimine göre. Tabii bu zaman içerisinde yeni çağlarda değişti. Farklı meridyen merkezleri de vardı Orta Çağ'da, onu da ifade edelim. Şüphesiz 1453 yılının 29 Mayıs'ı hiç de kolay olan bir olay değildi, fetih olayı. Fatih Sultan Mehmet Han'a Fatih lakabının takılmasına, tarihçilerin o dönem yazdıkları eserlerde onu Fatih olarak yazmalarına sebep olan büyük bir olaydı. Dünyayı etkileyen bir olaydı. Kendisinden önceki yaklaşık olarak baktığımız zaman 673 yılından 1453 yılına kadar İstanbul'u fetih için gelen orduların sonuncusu Fatih'e nasip olmuştur ve fetih ordusu olmuştur. Yani belki onlarca, yüzlerce küçük büyük seferlerden bahsedebiliriz İstanbul'u kuşatma ve alma amacıyla yapılmış olan. Neticede Fatih'e, Fatih Sultan Mehmet Han'a, 2. Mehmet'e nasip oldu. Bu kuşatma harekatının onun tahta geçer geçmez ilk hedeflediği konu olduğunu, proje olduğunu biliyoruz. Her ne kadar Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih yaparken kullanmış olduğu teknolojiyle ilgili, taktiklerle ilgili bugün tarihçilerimiz farklı bir takım bilinen bilinmeyen yönleriyle gibi açıklamalar yapıyor, yazıyorlarsa da basında, yayında, bunların tarih belgeleri açısından okunarak doğru bilinmesinde yarar var diye düşünüyorum. Fatih'i bir kere doğru tanımak, anlamak, onun hedeflerini, siyasetini ve dünyadaki doğru algılanır, bilinir halini bilmek gibi, tanıtmak gibi bir görev var Türk Tarih Kurumu'nda. Bu çerçevede tabii ki Dr. Selahattin Tansel başta olmak üzere birçok tarihçimiz bu konuyla ilgili belli başlı araştırmalar, çalışmalar yaptılar. Bir iki hususa bu vesileyle temas etmek istiyorum.
Buyurunuz
Fatih
hocam.
Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u teknik hazırlıklar yaparak fethetmiştir. Çok önemli teknolojik hazırlıklar yapmıştır. Başta top icat ettirip yaptırılıp dünyada eşi benzeri olmayan bir şahi topu yaptırmış olması, Macar Urban'ı getirerek döktürmesi ve bizzat kendisinin bu top inşaatını takip etmesi bir mühendislik çalışmasıdır. Bunun yanı sıra kuşatma sırasında kullanılan gemileri yeniletmesi, orduyu baştan sona yeniden tanzim etmesi, ayrıca Haliç'e gemileri indirme projesi ki teknik olarak bir hazırlıktır.
Hocam buralarda çok magazinel yaklaşımlar da oluyor. Bir arada tuttular, tartışıyorlardı, gemileri indirdi mi indirmedi mi? Yani bunun indirildiği ortada, işte bunun nesi tartışılıyor Güray Hocam, bilmiyorum siz ne diyorsunuz?
Şimdi bugün fetreti konuşacağız, biliyorsunuz. Ama fetret döneminde bile şehzadeler birbirleriyle savaşırken ara olduğunda, yani birbirleriyle savaşı bıraktıklarında İstanbul'u kuşatmaya gitmişlerdir. Şimdi bu kadar önemli bir olayı Fatih Sultan Mehmet Han tek başına hükümdar olduğu sırada düşünmemiş olamazdı. Mutlaka bununla ilgili teknik, taktik anlamda çalışmalar yaparak kuşatmayı gerçekleştirdi. Ve nitekim kara ordusu tarafından da, deniz tarafından, Haliç'ten de her türlü hazırlığı yaparak bütün olabilecek dışarıdan saldırılara karşı da tedbirler alarak hareket etti. Nitekim denizden Bizans kuşatma sırasında yardım aldı Venedik gemilerinin. Kuşatmayı yararak Haliç'e girip Bizans donanmasına dahil olmaları ve Bizans'a yardım getirmiş olmaları kuşatmanın uzamasına neden oldu.
Fatih Sultan Mehmet de hocam kapıdağını derya, yani deniz kuvvetleri komutanı Baltoğlu Süleyman'ı görevden aldı onlar geçince, Venedikliler geçince.
Tabii, hani
bütün bunlar oldu tarihte.
Kuşatmanın muhalifleri de vardı Osmanlı Devleti'nin içerisinde. Mesela Çandarlı Halil Paşa böyle bir kuşatmanın mümkün olmayacağını, başarılamayacağını, başarısızlığın Osmanlı Devleti'nin aleyhine olacağını, genç bir padişahın böyle bir seferde başarısız olacağını vesaire birçok şey ileri sürerek itiraz ediyordu. Tabii başta Vezir-i Azam olmuş olması bu itirazın ordunun moralini de bozuyordu. Fatih'in işi çok zordu. Yani onun kuşatma yapması sırasında bir de içeriden mücadele ettiği kişiler vardı böyle, devlet adamları. Kendisi genç bir insan, 1432 yılında doğmuş. 1453 yılında kuşatma başladığında henüz 21 yaşında bir delikanlı ve padişahlık tecrübesi de toplam işte 2 yılı bulmuş geçeli, ama 1444-46 yılında 2 yıl daha var. Henüz 12 yaşındayken babasının geçici olarak tahtı tecrübe kazansın diye ona bıraktığını görüyoruz. Onun yeteneğine güvendiğini görüyoruz.
Hocam demek bana hep Melikşah'ı,
atılgan birisi.
Melikşah'ı hatırlatıyor hocam.
Yani 12 yaşında 1444'te tahtı, koskoca Osmanlı tahtını, 2. Murat kendisi şehzadelik makamına çekilip oğlunu gönderiyor Edirne'ye. Sen bu işleri takip et diye. müthiş bir güveni var oğluna. Şüphesiz yetişmiş olduğunu, genç çocukluk yaşlarından itibaren eğitimini çok iyi tamamladığını anlıyoruz. Manisa'daki eğitimi sırasında Latince ve Grekçeyi çok iyi öğrenmişti. Hat sanatını biliyordu Fatih Sultan Mehmet Han. Tabii onun şehzadeliği, Amasya'da ve Manisa'daki şehzadeliği sıkı bir eğitimden geçirilerek özel yetiştirilmesi söz konusu.
Hocam, bir programımızı da Fatih Sultan Mehmet Han'a ayıracağız, konuşacağız Güray Kırpık hocamızla. İstanbul'un fethi böyle bir devri kapattı, bir devri açtı, çağ değişti hocam. Bu kadar önemli bir fetihtir. Dünyanın da gelmiş geçmiş en büyük fethidir. Bunun çok da fazla tartışılacak bir tarafı yok. Araştırmaların derinleştirilmesi de bilim adamlarımızın zaten görevi. Şimdi Güray Hocam, ifadeniz var. Eğer bu 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ın savaşı kaybetmeseydi zaten amacı İstanbul'du. Yani bu devletin bir stratejisi. 50 yıl geciktirdi şeklinde bir yaklaşımımız var. Buna katılmamak mümkün değil. Şimdi Fetret Devri'ne geçelim Güray Hocam. Kelime anlamıyla boşlukta olan dönem, ara olan dönem gibi bir ifade 1402-1413 arası Ankara Savaşı ile de başlıyor. Buyurunuz Güray Hocam.
Genel olarak Osmanlı tarihçileri ve bizim tarih literatürümüze yerleşmiş olan bir kavram olarak Fetret-i Saltanat ya da Fasıla-i Saltanat adı verilen sultanlığa ara verme ya da hükümdarlığın tek bir kişide toplanmamaz hali bu isimle anılmıştır. Fasıla, fetret, ara verme anlamına geliyor. Ama aralı, kesintili bir dönem midir? Bu tartışılabilir. Gerçekten de Osmanlı Devleti'nin tek bir padişahı yoktu bu tarihler arasında. Bu anlamda değerlendirecek olursak birden fazla padişah olduğu için bu adlandırma bu anlama geliyor. Padişah yoktur şeklinde anlaşılmamalı. Hükümdar vardır ama çok başlılık söz konusudur. İşte Mehmet Çelebi Amasya'dadır. Oranın şehzadesiydi zaten. Şehzadeliği sırasında Yıldırım Beyazıt Han Amasya'ya Sancakbey'i ve şehzade olarak Mehmet Çelebi'yi atamıştı oğlu. İsa Çelebi Bursa'dadır. Balıkesir ve Bursa yöresinde babasının esir düşmesi üzerine ordusunun bir kısmını alarak İsa Çelebi karargahı ve hazineyi kurtarmak görevini almış olan şehzadedir. Bu bakımdan önemli. Bursa gibi önemli bir başkent ve devletin ilk başkenti olan bir yeri savunmak üzere gitmiştir. Buranın hükümdarı da İsa Çelebi'dir. Süleyman Çelebi'ye bakıyoruz. Süleyman Çelebi de Edirne'dedir. Böylece biz yani üç ayrı hükümdar görüyoruz aynı anda. Diğer taraftan Timur'un esir almış olduğu iki şehzade daha var. Yıldırım Beyazıt Han'la beraber kafese koyup götürdüğü. Bunlardan birisi Musa Çelebi. Diğeri de Mustafa Çelebi. Yani Yıldırım Beyazıt Han esir düşünce Timur Bursa'yı yağmalamak için yola çıktı. Bursa'ya gitti. Hazineyi ele geçirmeye çalıştı. Osmanlı hazinelerini aradı. Bulamayınca kızdı. İzni'ye gitti. İzni'yi de yağmaladı. Ve birçok katliamda da bulundu bu kızgınlıkla. Yani Timur gittiği şehirlerde tahripkar davrandı ve katliam da yaptı. Öldürdüğü insanların sayısı tarih kaynaklarında farklı rivayetler binlerle ifade ediliyor. Tabii İzmir'e de yöneldi ardından. İzmir'deki Haçlı şövalyelerini kaleden attı, şehirden kovdu ve kuşatmayı fetihle tamamladı. İzmir Fatihi oldu Timur bu anlamda. Önemli bir görev de yaptı aslında.
İstanbul'a yönelmesi söz konusu mu hocam?
İstanbul'a yönelme ihtimali de artmıştı İzmir'den sonra. Çünkü İzni'yi, bütün Osmanlı ülkesini, Anadolu beylerini tamamını itaate almıştı. Yıldırım Beyazıt Han bu sırada yanındadır ve çok üzülmüştür yaşanan hadiselerden dolayı. Timur dönüş yolunda Uluborlu istikametinde giderken oğlunu kaybetmiştir. Mahmut Han, oğlu Mirza Mahmut Çelebi ya da Mirza Mahmut ismiyle bildiğimiz Timur'un şehzadesinin vefatı onu da üzmüştür. Ardından Yıldırım Beyazıt Han da Akşehir'de vefat etmiştir. Yıldırım Beyazıt Han'ın vefatıyla ilgili de çeşitli rivayetler vardır ama ben intihar iddiasını veya rivayetini doğru bulmuyorum. Böyle bir görüş istisnai bir yorumdur ve uzaktan bir değerlendirmedir. Onun böyle bir psikolojik travmaya girmiş olması muhtemel değil. Çok inançlı ve akıl dolu bir insan. Yıldırım lakabının ona cesaretinden dolayı verilmiş olduğunu biliyoruz. Yani zor güç olaylara karşı tahammülkar bir yapısı var Yıldırım Beyazıt'ın. Çelebi'li sırasında, Şehzadeli sırasında da yaşadığı olaylar onu pişirmiş olmalıdır. Bu konudaki tarihçilik görüşümüz zehirlenme ihtimalinin bir dedikodu olmasından ibarettir. Çünkü Timur ona çok fazla da eziyet ettirmiyor. Onunla yer yer istişare ediyor, görüşünü alıyor, sohbet ediyor ama kafeste yer yer taşımış olması konusu bile tartışmalı. Yani acaba bu kafes gerçekten bir kafes miydi? Kafesin şekli var mıydı? Yoksa kafes yok mudur şeklinde düşündüğümüzde kafeste olmaması da muhtemel. Çoğunlukla güvenlik gerekçesiyle bazen kafese koymuş olabilir. Ama sürekli kafeste tuttuğu iddiası doğru değildir.
Ama hocam
da ifade edelim yani.
Güray hocam, onun öncesinde de bizim tarihimizde böyle bir uygulama var. Yaşlı Sultan Sancarı Doğuzlar kafesin içerisine koyuyorlar.
İşte o da çoğu zaman kafeste değildi. Yani evet, onu ifade edelim. Sancar zamanında da sonrasında da sürekli kafeste hakaret edecek şekilde tutamazlardı. Neden? Çünkü onun yaşatılması ona bağlı olanların itaatini sağlardı. Yani iyi bakılması gerekiyordu.
Korunması
biraz bir propagandif bir ifade. Evet. Yani bunu tarihçilik anlamında iç tenkide tabi tuttuğumuzda Sancar için de geçerli. Sancar'ın için öldürmüyordu Oğuzlar. Çünkü onun karizması, halka olan yer yer imzasına ihtiyaçları var. Konuşmaları gerekiyordu. Ona yer yer bazı şeyleri söylemelerini istiyorlardı. Yani Sancar'ın yer yer halkı teskin edecek açıklamalar yapması gibi düşünelim. Yıldırım Beyazıt'ın aynı şekilde bırakın Timur'a itaat edin şeklinde bildiri vermesi, görüş vermesi önemliydi. Çünkü Yıldırım Beyazıt Han'ın Anadolu'da çok sevenleri vardı. Çok sevilen bir hükümdardı. Bunu ifade edelim. Yıldırım Beyazıt Han vefat edince Timur'un işi zorlaşmıştır. Bunu görelim. Çünkü Osmanlı Devleti Anadolu'ya gönül olarak hakim olmuştur. Bu anlamda baktığımız zaman Timur yanlışlığını burada fark etmiştir. Timur'un sevenleri mi çoktu, Yıldırım Beyazıt Han'ın Anadolu'da. Bu açıdan baktığımızda Timur gönülleri kırmıştır. Yıldırım Beyazıt Han ise tamir ederek adaletiyle oranın halkının talebiyle Anadolu'ya hükmetmeye çalışan bir hükümdardır. Evet, cesurdur, gözü kara bir insandır. Savaşa da karşı cüret etmiştir. Timur'a karşı mücadele etmiştir. Kendi vatanını savunmuştur baktığımız zaman. Kendi ülkesinin içine, başkentine doğru gelen Timur'a karşı savaşmayacak mıydı? Kaçacak mıydı? Bunları sorguladığımız zaman tarihçilik anlamında Timur'un da bu durumu kaldığı 2 yıl içerisinde anladığını söyleyebiliriz.
Hocam, bu söyledikleriniz bana Çerkez Ethem'in şu sözünü hatırlattı. Yönetim ya ilim ile olur ya zulüm ile. Ben ilmi bilmediğimden zulmettim, o yüzden bu hallere düştüm diye bir ifadesi var Çerkez Ethem'in. Tam da bu sizin söylediğiniz gibi.
Şüphesiz idarecilik bir sanattır. Yani bunu sabırla, istikrarla ve ayrıca nakış nakış işleyerek, gönüllere, insanların kalbine işleyerek yapabilirsiniz. İnsanlarla idare edebilirsiniz dünyayı ve insanlığı. Ondan dolayı bu olaylar aslında günümüz dünyası için ibretlik olaylardır. İki cihan hükümdarıdır Yıldırım Beyazıt Han ve Timur Han. Birbirleriyle uğraşmışlar, mücadele etmişler. Bir taraf galip gelmiştir ama kalıcı olamamıştır. Kalıcı olan hangisidir? Yıldırım Beyazıt Han'ın namıdır ve aynı zamanda çocuklarıdır. Bu anlamda baktığımız zaman biz Çelebilerin iyi yetiştirilmiş hükümdarlar olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, bugün Neslihan'dan uyarı gelmeden biz kendimizden bir nefeslenelim. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Fetret devrini konuşmaya. Hocam, şimdi Timur geldi İzmir'e kadar, İzmir'i de fethetti, İstanbul'un kapılarına dayandı. Sonra döndü gitti. Şimdi bunun açıklaması ne ve o gittikten sonra bir mücadele başladı. Evet hocam.
Timur'un 1403 yılında Akşehir'den sonra Yıldırım Beyazıt Han'ın Mart ayında, bahar ayında vefatından sonra yaz ayları geliyor. Bu yaz boyunca da ülkesine dönmeye devam ettiğini, yoluna devam ederek Anadolu'yu terk ettiğini görüyoruz. Tabii bu dönüş yolu sırasında Suriye'de, Irak'taki olan olayları da müdahale ederek teskin etmeye çalışmıştır. 1403 yılında Suriye, Irak üzerinden İran tarafındaki olaylara da müdahale ederek buraları da kendisine bağlama anlamında sağlama alarak hareket etmiştir. Sonrasında da biz gerek Orta Asya'daki yeni gelişmeler, gerekse Çin ideali, onun Çin'i de kendisine bağlayacak bir proje, siyaset güdüyordu Timur.
Knezlerle ilişkilerini de ekleyebilir miyiz hocam?
Tabii 1495 yılından itibaren Knezler meselesini Altın Ordu devletine son vermek suretiyle çözmüştür. Yani kuzeydeki Sibirya'daki Altın Ordu devleti hükümdarı Toktamış Han'ı esir almıştır. Ve kendisine bağlayarak Altın Ordu devletinin hanlıklar bölümünü ya da beylikler kısmını knezlikleri de kurmak suretiyle ayrı ayrı knezlikleri de kendisine bağlamıştır. Yani bölgede Altın Ordu coğrafyasında beylikler dönemi yaşandığı gibi Anadolu'da da beylikler dönemi yeniden başlamıştır. Böylece biz Timur'un hakim olduğu sahalarda aslında bir taraftan eski düzenleri, yapıları oluştururken merkezi büyük devletleri ortadan kaldırdığını, bu devletlerin de Türk devletleri olduğunu görüyoruz. Böylece Timur kendisi de bir Türk devletinin kurucusu olmakla birlikte tarihin bir ibretlik hadisesi olarak bu olaylar önümüzde duruyor. Büyük Türk devletlerinin birbirleriyle uğraşmaları dünyada olumlu sonuçlar getirmemiştir sonuçları itibariyle. Bunları yani olumlu sonuç anlamında değerlendirmek mümkün görünmüyor pek. Anadolu'daki olan olaylar açısından baktığımızda Altın Ordu Devleti'nin ortadan çekilmesi olayı ki Çarlık Rusyası'nın ortaya çıkışı Timur'un knezlikleri teşkilatlandırmasından sonradır. Bunu da ifade etmemizde yarar var. Gerçekten 16. 17. yüzyılda büyük bir Rus knezlikler birliği Çarlık Rusyası'nı ortaya çıkaracak şekilde gelişecektir. Ardından Timur 1404 yılında Çin seferine çıkmıştır ve 1405 yılında bu sefer sırasında henüz seferini de tam olarak gerçekleştiremeden yolda hastalanarak vefat etmiştir. Böylece Timur hadisesini Anadolu'da 2 yıl devam eden bir Timur istilası olayı olarak, Timur döneminin başlaması olarak görebiliriz. Timur Anadolu'daki beylikleri yeniden iade etti, beylik haklarını tanzim etti ve Çelebileri de anlaşma yapmak suretiyle kendisine bağladı. Yani Yıldırım Beyazıt Han'ın oğulları olan Mehmet Çelebi'yi, İsa Çelebi'yi vergiye bağladı. Bursa'ya gittiği sırada İsa Çelebi'yi orada bulamadı. İsa Çelebi Balıkesir'e sığınmıştı. İşte Süleyman Çelebi Bulgaristan taraflarına kadar kaçmıştı. Edirne'de bile durmamıştı. Bunu görüyoruz. Çelebiler Timur'un kendi ülkesine, başkentine dönmesinden sonra birbirleriyle taht mücadelesine başladılar. Başta Bursa'daki İsa Çelebi olmak üzere kendi hükümdarlığını ilan etti. Ardından Çelebi Mehmet bu duruma karşı itiraz ederek İsa Çelebi ile savaşa tutuştu. Başlangıçta yenildi. Ardından Musa Çelebi'nin Timur'un esir olarak götürdüğü şehzadelerden olduğunu biliyoruz. Serbest bırakılması üzerine Musa Çelebi de Mehmet Çelebi'nin yanına geldi. Mehmet Çelebi İsa Çelebi ile olan mücadelesinde ve aynı zamanda Süleyman Çelebi'ye karşı Musa Çelebi'den faydalanacaktır. Mehmet Çelebi'nin Anadolu'daki beyleri, babasının beylerini yanına çekmeye çalıştığını, daha sonra da zamanla birer birer rakiplerini ortadan kaldıracak bir akıllıca strateji izleyeceğini görüyoruz. Çünkü önce kardeşlerinin birbirleriyle mücadelesini beklemiştir Mehmet Çelebi. Kendi sahasında kalmıştır. Kardeşler birbirleriyle mücadele ederken onlardan bir tarafı yer yer akıllıca tutmuştur. Ve iki kardeş en son Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi kalacaktır. Sonunda Musa Çelebi'yi de kendisi Balkanlara Süleyman Çelebi'ye karşı gönderdiği için onun nasıl hareket edeceğini, adamlarını çok iyi biliyordu. Onu da yenmesini bilmiştir Mehmet Çelebi. Böylece Çelebiler içerisindeki mücadelenin aşamalarından bahsedebiliriz. Ancak bu aşamalar sırasında üç hükümdar var aslında. Baktığımız zaman İsa Çelebi Bursa'da kendisini sultan ilan etmiş. Mehmet Çelebi yer yer kendisine sultanlık vasfını yakıştırarak artık sultan ilan etmiş. Ve tek hakim yok ortada. Süleyman Çelebi ise Edirne'dedir. Yer yer biz bu üç şehzade içerisinde ittifaklar da görüyoruz. İkisinin bir tarafta, diğerlerinin bir tarafta olması gibi. Bir dördüncü şehzade var, Mustafa Çelebi. O Timur'un yanında Semerkant'a kadar götürdüğü bir şehzadedir. Onu sonradan serbest bırakmıştır ve Çelebi Mehmet döneminde Mustafa Çelebi, Düzmece Mustafa olayına sebep olacak bir geri dönüş yapmıştır. Bu geri dönüşü sırasında beyliklerin yanına, Karamanoğullarına, daha sonra da Bizans'a sığınmış olan Düzmece Mustafa olayı diye bir olay vardır.
Nedir hocam Düzmece Mustafa olayı ve neden bu isim konmuş?
Mustafa Çelebi'nin kaybolduğuna inanılıyordu. Yani öldürüldü ya da yok böyle bir adam, birisi öldürdü herhalde, attı dereye gibi böyle bir anlayış toplumda ve Osmanlı şehzadelerinin ailesinin diğer de hanedan üyeleri de onun öldüğüne inanıyordu. Ondan dolayı Mustafa Çelebi diye birisi çıkınca inanamadılar, yani bu nasıl hayatta olur diye. Düzmece Mustafa denildi tarihte bu olaya. Halbuki Timur onu esir götürmüştü. Esirlikten kurtulduğuna, Musa Çelebi ile beraber serbest bırakıldığına inanıldı. Yani Musa Çelebi serbest bırakılmışsa Mustafa da serbest bırakılmış olmalı. Mustafa'yı aradılar, bulamadılar. Mustafa nereye gitmişti? Mustafa öldürülmüş müydü? Musa Çelebi bulundu ama Mustafa hakikaten Mustafa olayı gizemini korudu o dönemlerde. Mustafa Çelebi diye birisi çıktı ama o Mustafa mıydı değil miydi? Bu tartışma oluşturdu. Bizans'a sığınması vesaire birçok tereddütler oluştu. Ancak genel bir kanaat olarak Mustafa Çelebi'nin gerçek olduğunu, kendisini düzmece olarak adlandırılmasının nedenini, onun iddialarının zayıflatılmasına dönük bir propaganda olabileceğini de belirtelim. Çünkü gerçek bir Mustafa tehlike olurdu. Düzmece olması bir şekilde onun karizmasını, hanedanlık üyesi olmasını zayıflatıyordu. Böylece biz Düzmece Mustafa olayının da bir dördüncü şehzade olduğunu ifade etmemiz şeklinde. Yani hocam, ölmemiştir, hayattadır gücünü ortaya koyuyor. Çünkü 1405 yılında Timur'un vefatından sonra gelmiştir, serbest bırakılmıştır Mustafa.
Hocam şimdi böylesine bir kargaşa döneminden Bizans'ın yararlanmaması ve buna müdahil olmaması pek mümkün görünmüyor. Burada Bizans'ın politikası ne göre hocam?
Bizans burada şehzadelerden birini diğerine karşı tutarak hareket etmiştir. Sürekli olarak Paleologos'un, ikinci Manuel Paleologos, böyle bir politika güttüğünü söyleyebiliriz. İstanbul'un güvenliğini düşünüyordu Bizans, kendi çıkarını düşünüyordu. Bundan dolayı İstanbul'un kuşatılması tehlikesine karşı şehzadelerden kendisine tehlike olarak en az olanı, zayıf olanı tutmuştur diyebiliriz. Tabii bu Anadolu'daki olayları, Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi'nin arasındaki münasebetleri belirleyebilecek kadar bir iç müdahale değil. Yer yer kuvvet gönderme şeklinde destekler verdiğini biliyoruz Bizans'ın. Mehmet Çelebi Bizans'la başlangıçta çeşitli ittifaklar yapmıştır. Musa Çelebi de Bizans'a karşı ilk başta ittifak yaparak hareket etmiş. Süleyman Çelebi de yapmıştır. Yani burada biz Paleologos'un pek çok şehzadeyle işbirliği yapabildiğini, dikkatli bir entrika güttüğünü, şehzadeleri birbirine düşürme politikasıyla Osmanlı Devleti'ni birlikte olmaktan uzaklaştıracak şekilde, yani yer yer zayıfı tutuyor, güçlü olsun ve diğerine karşı mücadele ederek güç kaybettirsin. Yani büyük olanı zayıflatmak için zayıf olanı tutuyor Paleologos. Böyle hareketler yaptığını, bunu defaatle uyguladığını, genel bir prensip politik olarak Çelebi şehzadeler üzerinde bunu benimsediğini söyleyebiliriz. Dış politika anlamında bu geleneksel Bizans'ın, işte Türk'ün Türkiye'ye kırdırılması politikası dediğimiz şeyin bir başka şeklidir. Şehzadeler arasındaki taht mücadelelerinde yıldızı parlayan şehzadeyi zayıflatacak şekilde davrandığını söyleyebiliriz.
Birisi güçlenirse hocam, onu güçten düşürmeye çalışıyor. Evet. Diğerini destekliyor. Yine bölyönet politikasının.
Diğer taraftan Bizans kendisinin versiyonu, evet. Kendisine karşı olan tehlikeyi uzaklaştırmak için Venediklilerle işbirliğini artırıyor, donanmasını yeniliyor, askeri tedbirleri artırıyor. Çünkü Yıldırım Beyazıt Han çok ciddi ve gerçekten fetihle sonuçlanabilecek bir büyük kuşatma yapmıştı. Hem denizden hem karadan kuşatmayı planlıyordu. Anadolu yakasında Anadolu Hisarı'nı yapmış, Boğaz'a bir gözlem kulesi adeta boğaz kesen bir hisar yapmıştı. Bunun devam etmesi, kuşatmanın devam etmesi, kuşatma inşaatlarının yapılması, Bizans'ı kaleler sistemiyle etrafından yeni kalelerle kuşatma harekatı her bakımdan bir tehdit oluşturuyordu. Palaiologos buna karşı tedbirler almıştır ve şehzadelerin kendisine sığınanlarını yer yer desteklemiştir. Musa Çelebi, özellikle Mustafa Çelebi, Düzmece Mustafa olayında bunları görüyoruz. Mustafa Çelebi'yi bir şehzade adayı olarak yanına verdiği ordularla Çelebi Mehmet üzerine sürmüştür. Ancak Çelebi Mehmet bertaraf etmiştir, onu yakalayarak öldürtmüştür. Böylece başka isyanlarda da şüpheli olaylar söz konusu. Mesela Manisa taraflarında Torlak Kemal ve Şeyh Bedrettin isyanları. Bunların hepsi şüpheli olaylardır ve dış tahrikle ortaya çıkmış olan Osmanlı Devleti'nin yeniden kuruluşuna engel olma yönünde faaliyet gösteren kişilerin yapmış olduğu isyan faaliyetleridir diyebiliriz. Nitekim Çelebi Mehmet'in 1413 yılında tek başına hükümdarlığını ilan etmesinden sonra gerçekleşmiş olan bu olaylar, Bizans'ın işin içerisinde ne kadar rahatsız olduğunu, tek bir hükümdarın ikinci bir Osmanlı Devleti kurucusunun ortaya çıkması, yani 1. Mehmet Çelebi'nin böyle bir politikayı benimsemesinden rahatsızdır. Nitekim Çelebi Mehmet bugün itibariyle şöyle bir ifade ile değerlendirelim. Bulgaristan sınırlarının tamamını kapsayan bütün coğrafyayı yeniden hükmü altına almıştır. Akkirman Kalesi'ne kadar olan Romanya sınırları içerisindedir, biliyorsunuz Akkirman kuzeyde. Silistre'yi, yani Bulgaristan'ın kuzey bölgesini, Deli Orman'ı yeniden fethetmiştir. Güneyde yine baktığımız zaman Adalar Denizi'nde Selanik'e kadar olan yerleri, Kosova'ya kadar olan bölgeleri Çelebi Mehmet yeniden tam anlamıyla kendisine bağlamış görünüyor.
Hocam son 1-2 dakikamıza geldik. 1413 itibariyle 11 yıllık bir aradan sonra artık diğer şehzadeler üzerinde Çelebi, yani 1. Mehmet aslında. 1. Mehmet, evet, sultanlığını ilan ediyor ve ondan sonra Osmanlı Devleti bir cihan devleti olarak devam ediyor. Bir toparlayalım Güray Hocam.
Neticede şehzadeler arasındaki mücadelenin en son kazananı Sultan Çelebi Mehmet oldu, 1. Mehmet. Çelebi Mehmet kendisi Amasya Şehzadesi'ydi. Önce Bursa'yı, daha sonra da Edirne'yi almak suretiyle Osmanlı Devleti'nin başkentlerini yönetmeye başlamış ve ardından da dış politikasını belirleyerek yeniden Anadolu'da birliği kurmak üzere Anadolu seferine çıkmıştır. Anadolu'daki beylikleri 1416'dan itibaren çıkmış olduğu seferle yeniden Osmanlı Devleti'ne tek tek bağlamaya başladığını görüyoruz. Ve artık Timur tehlikesi de ortadan kalkmış görünüyor. Onun yerine geçen çocukları şehzadelik taht kavgasına tutuşmuşlardı. Bu da Çelebi Mehmet'in elini güçlendirmiştir Anadolu beylerine karşı.
İşini kolaylaştırmıştır. Fetret devrine önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bu 11 yıllık süreç içerisinde sosyoekonomik yapıda Anadolu'da ne tür zorluklarla karşılaştı Türk milleti, onu soracağım önümüzdeki hafta Güray hocamıza. Çünkü bu hafta bitirdik hocam. Bizden kitap kazanan dinleyicimiz de Sadık dinleyicimiz, Almanya'dan Aydın Küpeli. Bu güzel kitabı güle güle okusun. Fatih Sultan Mehmet'in siyasi ve askeri faaliyeti. Doktor Selahattin Tansel gibi rahmetli önemli bir bilim adamının kaleme almış olduğu kitabı.
Hayırlı olsun diyoruz Aydın Bey'e.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim size.
Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.